Ya şimdi benim Türkiye sahayla ilgilenmem, yani ki herkesin kişisel bir hikayesi var. Amcam Tercüman Gazetesi okuyordu. Babamlar da solcuydu. İşte onlar da Cumhuriyet okutmaya çalışıyordu bana. Tercüman da hala ama okunabilir görünüyordu. Pehlivan tefrikaları falan vardı böyle. Daha kolay okunuyordu. Bir çocuğun aklını daha kolay çeliyordu. Türkiye sağ veya genel olarak sağda biraz böyle kendi tezlerini daha kolay popülerleştiriyor. Yani dünyanın her yerinde bu böyledir. Biraz da elbette sağın geneliyle ilgili söylüyorum. Biraz yani tepkisellik barındırır sağ. Öteki üzerinden genelde kendini tanımladığı için ötekiyle kafası sürekli ötekiyle meşguldür. Hatta kendini yer yer tanımlamayı bile ihmal edebilir. Ötekiyle sürekli meşgul olduğu için ötekine dair olumlu olumsuz genelde olumsuz tezlerini daha kolay popülerleştirebiliyor. Solda bu konuda pek bir başarı yok. Sol kavramlarını neye dayanarak kullanıyorum falan oraya çok girmeyelim. Biraz ana akımın genel kabul görenin dışına çıkma çabasıdır hani ben de hani sol. Dolayısıyla zaten epey başta bir evden çıkmayı kabul ediyorsunuz. Evden uzaklaşmayı kabul ediyorsunuz. O yüzden yabancı algılanmanız doğaldır. Yani hani böyle. Fakat bu eskiden şimdi nostalji yapan entelektüel durumuna düşersem yaşlandım anlamına geliyor ama eskiden bu tür şeylerle biraz daha fazla alakalanılıyordu. Çünkü siyasal değişime biraz daha fazla inanç vardı. Yani insanlarda yani siyasal değişime dair umut daha yoğun olduğu için öbür akımları veya farklı akımları tanıma anlamında biraz daha yoğun bir alaka vardı. Giderek insanların özne olarak değişimin bir parçası olacaklarına, olabileceklerine inançları azaldıkça bu merak geriye çekildi. Komplo teorilerinin de bu anlamda popülerleşmesi tesadüf değil. Çünkü insan özne olma umudunu, gücünü yitirdiğinde ne yapıyor? Edilgenleşiyor ve perde arkasında işte birileri zaten olayı çekip çeviriyor demeye başlıyor. Bu da Türkiye'de genelde ve dünyada ve Türkiye'de biraz daha sağı besleyen bir şey. Böyle bir giriş yapabiliriz diye düşündüm. En basitinden mesela sokağa çıkıp mülkiyet hırsızlıktır deseniz kaç kişi peşinize düşer? Mülkiyet kutsaldır dediğinizde yani hangi cümle daha popülerdir. Mülkiyet hırsızlıktır cümlesi mi daha popüler, mülkiyet kutsaldır cümlesi mi? Hani halbuki şahsa ait mülk dediğimiz şey, yani bir şahsa ait mülk dediğimiz şey çok yeni insanlık tarihinde. Nasıl kutsal oluyor? Yani demek ki orada da bir tarihsellik var. Dolayısıyla hani biraz genelde dünyada sağ dediğimiz anlayışlar zaten genel olarak hakim olanın üzerine bina edilmiş oluyor. Çok kabaca Türkiye'de sağ deyince bir milliyetçilik akımından bahsedebiliriz. Soğuk Savaş'ta bunlar daha çok netleştiler. İslamcılıktan bahsedebiliriz. Bunların kendi aralarında geçişler olduğunu zaten görüyorsunuz. Bir de benim merkez sağın ideolojisi demeyeyim de tutumu dediğim bir muhafazakar modernleşme damarı var. İşte Menderes, Özal, Demirel bu damara oturuyor. Aşağı yukarı 3 tane damar var diyelim. Yani çok basitleştirmek gerekirse işte merkez sağ çizgi ve bunun dayandığı muhafazakar modernleşme kendin kalarak modernleşebileceğin iddiası vardır ki ben mesela böyle bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum ama hemen arıza çıkarmayayım. Parantez içinde hani böyle bir şey. Genel olarak milliyetçilik, muhafazakar modernleşme dediğimiz merkez sağın anlayışı, ideoloji diyemiyorum ona, İslamcılık. Bunlar arasında rekabet ve yan yana gelişler var. Yani bunlar arasında gerilimler var ama yan yana gelişler de var. Aşağı yukarı tabii çok çok çok basitleştirerek böyle bir şeyle girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben mesela bugün nasıl bir sunum seçtim? Hani 1, 2, 3, 4 diyerek çeşitli tarihsel mitler, yani Türkiye sağını var eden bazı tarihsel iddialar, mitler ortaya koyup bunları belli bir eleştirellikten geçireceğim. Kendimi anlatamadığım yerlerde müdahale edebilirsiniz. Yani burası anlaşılmıyor veya anlaşılmak üzerinden değil de itiraz üzerinden de müdahale olabilir. Bu tarihsel mitleri topladığınızda Türkiye sağı ediyor. Benim tabii ki bunlarla eleştirel bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Ve mesela birinci benim gündeme getirmek istediğim ve diyelim ki belli bir eleştiriye tabi tutacağım şey şudur. Osmanlı ile bir süreklilik, kültürel süreklilik iddiası, siyasal kültürel süreklilik iddiası sahada çok yaygındır. Örneğin Cumhuriyet ve Batılılaşma bir parantezdi. İşte son zamanlarda çok sıklıkla duyuyoruz. Dolayısıyla işte bu tez mesela bana çok güncel ihtiyaçlara hitap eden ve çok temeli olmayan bir şey gibi geliyor. Ben de mesela bunu açmaya çalışacağım. Belki ikna edemem. Bir kere Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden bir aristokrasi yok. Osmanlı'da bir aristokrasi de yok zaten. Tabii aristokrasiye benzer yapılar var ama bunların hiçbir şekilde kökleşmesine izin vermiyor Osmanlı. Devlet bunları biçiyor. Kalıcılaştırmıyor onları. Yani tabii çok kaybolmak istemiyorum ama bir Yahya Kemal tarzı işte estetik muhafazakarlık dediğimiz bir şey var ya, işte payitah İstanbul, İstanbul'un içinde hiçbir yeri görmez bunlar. Bir tek İstanbul vardır bunlar için. O damarın ne kadar zayıf olduğuna bakınca belki benim meramımı anlarsınız. Hatta ben son zamanlarda şöyle bir espri yapıyorum. Tabii ki biraz gerçeklik de barındırıyor bu espri. Türkiye'de estetik muhafazakarlığı genelde soldakiler sahipleniyor. Yani işte örneğin Eminönü'nün arkasında silüeti, tarihi yarımadanın silüetini bozan yapılaşmaya itiraz edenler işte mesela daha çok soldan geliyor itirazlar. Bir de sağ estetik muhafazakarlık anlamında bir bilinç taşımıyor. Ultra modernleşmeci aslında bu anlamda. Yani kalkınma anlamında ultra bir modernleşmeci bir şeye sahip. Kalkınma anlamında, ekonomik kalkınma anlamında. Dolayısıyla hani bir estetik muhafazakarlık damarı kuvvetli değilse Osmanlı'dan devreden bir aristokrasi olmamasıyla alakalı olabilir. Onunla ilişkili bir burjuvazinin devredememesiyle alakalı. Hiçbirini yüceltmiyorum bu arada ama böyle bir devir yok. Osmanlı'da zaten aristokrasi kökleşemedi. Her zaman tırpan vuruldu. O anlamda Osmanlı Çin'e çok benzer. Hiçbir zümrenin kökleşmesine izin vermeyen bir devlet anlayışı var. Cumhuriyete devreden bir aristokrasi yok. Bir de bu geriye dönük olarak genelde ihmal edilen bir şey var. Kemalizm, Cumhuriyeti kuran Kemalist kadrolar akvaryumun suyunu boşaltıp yeni bir akvaryum oluşturmaya çalışırlarken mesela çok güçlü bir monarşist damar yok mesela. Hemen komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, İran buralarda monarşist bir şey var. Güç var, talep var. Hatta bunlar monarşi olarak devam ediyor yer yer. Sonra Cumhuriyet. Ama Türkiye'de öyle monarşist bir şey yok. Yani Osmanlı'nın monarşisini yeniden ihya edelim anlamında öyle güçlü ve canlı bir entelektüel hayat yok. Belki 1. Erdoğan'la beraber başlayacak bu. Hani yani öyle şey uçmaz, müritleri uçurur ya, bazıları Erdoğan'a böyle bir şey atfediyorlar. O da bu rolü seviyor bence. Hani böyle bir polemik parantezi açıp devam edelim. Bir de şimdi İslamcılık üzerinden bir süreklilik kuruluyor. Diyorlar ki Cumhuriyetli parantezli, işte Osmanlı'da şöyle iyiydik, böyle iyiydik, Cumhuriyet bizim canımıza okudu vesaire. Hani çok popülerleştiriyorum. Bir kere Osmanlı'daki İslamcılıkların hemen hemen hiçbirisi Cumhuriyet'ten sonraya devretmedi. Yani örneğin anayasal bir İslamcılık vardı Osmanlı'da. Padişahlarla sorunu olan, Namık Kemal'den ilham alan, yeni Osmanlı düşüncesinden ilham alan. Mesela Namık Kemal diyordu ki bir sultan tebaasının işte Allah vergi, Tanrı vergisi veya Allah vergisi, Tanrı vergisi haklarına karşı bir girişimde bulunursa isyan hakkı doğar diyor mesela Namık Kemal. Bu tabii John Locke'tan alınan bir şey ama o İslami kaynaklardan meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani böyle bir anayasacı bir İslamcılık var. Bu bir kere bir kent İslamı var. Yani bir kitabi İslam var. Bir sürü insanlar kitaplar yazıyorlar, şerhler düşüyorlar. Yani muazzam bir birikim var. Bunların hiçbirisi Cumhuriyet sonrasında devredemiyor bir kere. Kent İslamcılığı devredemiyor. Cumhuriyet sonrası İslamcılığı camilerde Kur'an kurslarıyla doğan, taşrada doğan, küçümsemek için söylemiyorum ama bir nitelik kaybıyla doğan bir şey. Yani Osmanlı'yla bir süreklilik burada yok. Yeni bir İslam, tamamen Cumhuriyet'in sosyolojisiyle alakalı yeni bir İslam doğuyor. Said Nursi de çok böyle bir figürdür. Yani Cumhuriyet'in batılılaşma hamlesiyle Müslümanların arasında bir sentez kurmaya çalışır. Yani sonuçta böyle bir batılılaşma vardır. Akvaryuma yeni bir su zerk edilmiştir. O da onun içinden bir alan açmaya çalışır. Dolayısıyla ben bu anlamda da bir süreklilik olmadığını düşünüyorum. Belki Bektaşiliğin de böyle bir sürekliliği yok. Hani Alevilik de o yüzden kent dinamiğini kaybediyor. O da köylerden yeniden oluşmak zorunda kalıyor. Yani muazzam bir entelektüel kayıp var burada. Dolayısıyla İslamcılık aslında Cumhuriyet'in bir ürünü. Yani bir açıdan. Daha yeni yeni eski kaynaklara bakıyorlar ve eski kaynakları da maalesef siyasetin hizmetinde yorumluyorlar. Yani çok fazla siyaset hizmetinde eskiye gidiyorlar. Bu anlamda Cumhuriyet o anlamda iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Yani ama İslamcılığın da rotasını ciddi oranda çizdi diye düşünüyorum. Bir de tabii başka bir mesele var. Dikkat ediyorsanız şimdi ne yapmaya çalışıyorum ben hatırlatayım arada. Yani bu sürekli teziyle uğraşıyorum. Yani bana çok ikna edici gelmiyor. Osmanlı'da şöyle bir şey var. Reaya oğlu reayadır deniliyor yani Osmanlı'da. Çok zümre toplumu, çok hiyerarşik bir toplum Osmanlı. Yani peştirci başınız var, doğancı başınız var, atmaca uçuracaksınız, atmacanızı uçurmak için bir adam var. Köleler de var ama mesela tarımda veya madenlerde kullanılmıyor olabilir köleler ama evlerde köleler var. Yani dolayısıyla bu toplum çok fazla zümrevi bir toplum yani. Çok fazla zümre toplumu, çok hiyerarşik bir toplum. Burada reaya olur, reayadır. Yani Erdoğan Osmanlı'da dolsaydı hiçbir şekilde devlette yükselme şansı olmayacaktı. Şimdi niye bunu anlatıyorum? Şundan anlatıyorum. Genelde Türkiye sağı Osmanlı'yı şuraya indirgiyor. Müslüman Türk hakimiyetidir Osmanlı diyor. Biraz odur, biraz budur. Osmanlı sadece Müslüman Türk hakimiyetine bence indirgenemez. Ama mesela Türkiye sağı için bu iddia nasıl bir olanak tanıyor? Yani kendilerini bir soylulaştırma alanı buluyorlar. Yani diyorlar ki biz öyle yani ben mesela Rize'de doğdum, işte köyde doğdum. Ben mesela kendimi soylulaştırmaya çalışmıyorum. Ama bu Türkiye sahanda genelde şöyle bir şey var. Yani İsmet Özel'in ifadesiyle çok hoşuma gidiyor. Çünkü derdimi çok iyi anlatıyor. Tevarüs edilmemiş asalet diyor. Yani hiçbir yerden gelmemiş bir asalet iddiası var. Diyor ki ben diyor aslında Sivas'ta veya Kars'ta veya şurada burada Elazığ'da doğduğuma bakma. Ben diyor Osmanlıyım diyor. Osmanlı Türk hakimiyeti aslında benim hakimiyetimde şeklinde bir soylulaşma şeyi var. Fakat dediğim gibi reaya oğlu reaya gerçeğiyle baktığında aslında bu iddia ne kadar temelli yani. Hani çoğumuz Osmanlı'da geleceğimizi tamamen doğumumuz şekillendirecekti. Doğduğun alanın ötesine geçmek Osmanlı'da batıdaki bazı ülkelere göre daha kolay olabilir ama yine de bunun bir zümre toplumu olduğunu unutmayalım. Örneğin Sultanahmet düşerken romanlı veya böyle romanlara bakarsanız şöyle bir şey var. Paşa'nın bir sürü eşi var, cariyesi var daha doğrusu. Bir tanesi erkek çocuk yaparsa ve paşa arzu ederse evleniyor ve o kadın birdenbire ennoble yani soylulaşıyor. Ama soylulaşmaya da bilir. Yani paşa der ki vermiyorum ben bunu. Yani bu eş olma yetkisini cariyelerin dışına çıkma imkanını veriyor ama da vermiyorum diyor mesela. Hani çok ciddi bir zümre toplumunu kendine temel alıp ben Sivaslıyım, işte Elazığlıyım ama Osmanlı aslında benim, ben Osmanlıyım. Cumhuriyet de buna bir parantez çektiği şeklinde ifadeler bana çok bir öz soylulaştırma arayışı ve çok inandırıcı değil. Bu aslında bence bir iktidar talebidir aslında. Yani nasıl bir iktidar talebi? Diyor ki, öz yurdunda sürgünsün diyor. Osman Yüksel Say'den geçti. Sarılar diyor ele geçirdi diyor memleketi. Kimi kastettiğini biliyorsunuz. Mustafa Kemal dahil Balkan elitini kastediyor. Bunlar gavurdur tırnak içinde. Hani bunlar geldiler Kurtuluş Savaşı falan filan derken iddiaçı aslında bunlar. Hem işte hakiki değiller bizim gibi hem iddiaçı devamı bunlar. Ne oldu? Bunlar öz hakiki Müslüman Türk coğrafyasına geldiler falan gibi bir şey var. Yani biz öz biziz, hakiki olan biziz. Dolayısıyla onlar geçici. diye bir ve bu giderek çok popülerleşiyor. İlk başlarda bu kadar popüler değil. Bugün Devlet Bahçeli'nin veya Erdoğan'ın işte kaymak tabaka derken dayandığı şey bu. Yani hep bir hakikilik şeyi iddiası var. Ama tabii ki bu inandırıcı değil çünkü hiç kimse hakiki değil. Yani şimdi ben burada Cumhuriyet övgüsü anlamında, yani Cumhuriyet'te ancak insanlar yurttaş olabilir ama o da demokrasiye evrilirse. Yani teorik olarak Cumhuriyet'te herkes yurttaştır ama Cumhuriyet demokrasi olursa teori pratiğe geçebilir. Yani dolayısıyla hani bu iddialar biraz ideolojik temelli ve ben bunu iktidar talebi olarak görüyorum. Mesela iki şeye, Türkiye sağı genelde Soğuk Savaş'taki üç rengide iki şeye çok uzak duruyor. İki şeyden haz etmiyor. Birincisi köycülük. Köycülük bizim sağ entelektüeller, ki çoğu Anadolu kökenlidir aslında. Sol entelektüeller de öyle. Yani Türkiye'de payitaht İstanbul denen şey zaten 50'lere kadar kurudu. Dolayısıyla şimdi biraz merkez çevre şeyine de gireceğim az sonra ama hani bugün mesela bir sadece parantez açayım. Bugün Türkiye'de CHP'de, MHP'de ve AKP'de hakim olan siyasal elitler birbirine çok benzeşiyor köken olarak. Hepsi Anadolu'dan geliyorlar. Ve ortanın altından dolayı doğru çoğu. Mesela şu anda partilerin gençlik kollarına gidin. Her bu bahsettiğim üç partinin de aşağı yukarı aynı kesitten beslendiğini görürsünüz. Yani birileri işte zaten şehirliydi, birileri taşradan geldi ve hak ettiğini aldı şeyi. Hiç Türkiye'de o anlamda bir merkez çevre şeyi inandırıcı değil. İşte Kılıçdaroğlu'nun kökeninde belli. En aristokratik de Devlet Bahçeli'dir aslında. Yani bir toprak ağasının çocuğu. Adı da Devlet yani. Yani iktidar talebi olarak devlet. Dolayısıyla köycülükten hoşlanmıyorlar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mukayeseli bakarsak Balkanlarda muazzam köylü hareketleri var. Yani sağ köylü hareketleri var, sol köylü hareketleri var. Sağ popülist köylü hareketleri var, sol popülist köylü hareketleri var. Bunlar Bulgaristan'da iktidara falan geliyor. Türkiye'de mesela köyden bahsetmek tezek edebiyatı diye küçümseniyor. Yani köy gerçekliği kaçılmak istenen bir şey. Yani köylü aslında yani gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür lafındaki tuhaflıktan da yola çıkarak bakarsak bir kurgudan ibaret. Belki ilk defa hani Türkiye solunun biraz alaka duyarak gittiği bir köycülük belki başladı ama hani genel olarak Türkiye, Osmanlı Türkiye tarihinde köye dair bir alakasızlık olduğunu zaten biliyorsunuz. Köylülerin sosyal meseleleri de çok fazla şeye girmiyor ama sağ entelektüelin genelde böyle bir köycülük alerjisi var. Belki onlara kendi kökenlerini hatırlatıyor. Yani bir asalet iddiasıyla belki uyuşmuyordur. Bu alerji mesela çok bana ilginç geliyor. İkincisi, genelde sağ entelektüeller, hele İslamcı ve milliyetçi entelektüellerin en çok konuşmak istemediği şeyler, son dönemde bunda bazı değişiklikler oldu ama genel olarak tarihsel baktığım için iktisat. Yani böyle iktisattan konuşmak, ekonomiden konuşmak, böyle bağırsaktan, böyle mideden konuşmak gibi. Böyle ya canım ne ki bunlar işte, yani materyalizme, yani materyalistçe şeyler bunlar falan. Yani yaşarken materyalist, konuşurken maneviyatçı bir gelenek var aslında Türkiye sahanda. Ama bunlardan konuşmaktan hoşlanmıyorlar. Yani ne ya bu şimdi falan, böyle ameleler mameleler falan. Yani elitizmin, iki tür elitizm var belki. Mesela Bülent Ecevit'in bir tarafı ulemaya dayanıyor, bir tarafı askeriyeye dayanıyor. Genel olarak elitist bir siyasal çizgimi taşımıştır. Hayır, son döneminde belki biraz farklıdır ama. Ama mesela Mehmet Cengiz, işte taşra kökenli birisi, bence elitisttir yani. Hani elitist falan, hani buralarda tartışılabilir. Dolayısıyla hani köyden çıkan birisi de elitist olabilir. Bu bir tutumdur. Yani hiyerarşiyi ne kadar doğal gördüğünüzle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla iktisat fazla hoş görülmez. Ana tez şudur, asıl olan kültürdür. Esas mesele kültürdür. İktisat falan hikaye. Bugüne kadar devam eden bir şey. İşte gençlerimizi zehirliyorlar. İşte diziler, miziler. İşte gençler de öyle şey ki hemen böyle kapılıyorlar yani. Kendi iradeleri yok, akılları yok, saflar. bozulmaya çok teşneler. Büyükler çok ahlaklı. Büyükler bozulmamış. Bize pembe gül gibi narin, harika bir ülke emanet etmişler. Bir de gençlerin ahlakıyla ilgileniyorlar. Yani kendileri bir halt etmiş gibi. Gençler de hep bozulmaya açık. Yani bu da bir iktidar dili, dikkat ediyorsanız. Yani tamamen iktidarın diliyle konuşulan bir şey. Gençler dolayısıyla esas gençleri kurtaracak, ihya edecek şey kültürdür. Yani Türkiye sağının en ana tezlerinden bir tanesi kültür, esas olan kültürdür. Şimdi ikinci tarihsel mitle ilgili konuşmaya başladım. Mesela meşhur Ahmet Kabaklı Tercüman Gazetesi'nde yazardı. Buradaki gençlerin çoğu tabii ki hatırlamaz. Bugünkü Sabah Gazetesi'nin o zamanki de öncülü maalesef yani. Ve belki Sabah Tercüman'dan da kötü o anlamda. Yani işte bazen duygularımızı saklayamıyoruz ama Tercüman Gazetesi'nde Ahmet Kabaklı çok önemli bir köşe yazarı. Şöyle bir alıntı yapacağım ondan. Diyor ki bir tek iktidar vardır diyor. Tek bir iktidar. O da kültür iktidarıdır. Yani diyor hükümetler, hatta devletler kültür üzerine kurulurlar. Ekonomi üzerine kurulmazlar. Adam Smith'çi ve Marksçı görüşlerin zıttına diyor. Kültür ekonomi üzerine değil, ekonomi kültür üzerine kurulur. Yani altyapı iktisat değil kültürdür. Yani diyor ki ne yapalım edelim kültürümüzü koruyalım diyor. İktisat falan ikincil diyor. Yani o sıra herkes ihale peşinde, zengin işte binalar dikiliyor. Türkiye siyasetini şöyle bir açıklama ile bile izah edebiliriz. 1950'den sonra Türkiye siyasetinin ana konusu hazine arazilerinin paylaşımıdır aslında. Yani kafamda bir tuhaflık romanına bakın, bunu anlatıyor Orhan Pamuk. Yani bir daha tekrarlamak istiyorum. İndirgemeci miyim, materyalist miyim? Vallahi hiç para falan yok bende yani materyalist. Hani materyalizmin ne olduğu da hep. Ama bakın sağ popülerleştirebiliyor bunları. Yani şimdi bir daha söyleyeyim. 1950'den beri Türkiye siyasetinin ana motivasyonu hazine arazilerinin kontrolüdür. Ve siyaset bunun üzerine kuruluyor Türkiye'de. Mesela meşhur bir laf var. Rizeliler çok uyanık olur. Efendim siyasette çok etkilidirler falan filan. Hikaye. En erken İstanbul'a gelenler onlar. Çünkü zaten göç tarihleri yoğundur. Yani eskiden beri işte oraya Bakü'ye giderlerdi. Azerbaycan, Ermenistan, Moskova falan. O göç hareketlilik onları hızlı bir şekilde İstanbul'a geldiler. 50'ye kadar zaten İstanbul'a vatandaşlar alınmıyor. Yani bu da bir realite. Alınmaya başlayınca geliyor bunlar. İlk yaptıkları iş hazine arazilerini kontrol etmek. Siyasal güçleri buradan geliyor. Siyasal dehalarından gelmiyor. Değil mi? Yani efendim Rizeliler uyanık olur, çok zeki olurlar falan. İşte Tayyip Erdoğan, Mesut Yılmaz, Karayalçın işte falan. Yok. Bu tamamen nasıl güç biriktiğiyle alakalı bir şey. Ama iktisat asıl mesele değil ya. Aman ya bunlar kirli alanlar, hiç buraya girmeyelim. Ama şöyle bir durum oluyor o zaman. Her şey kültürse, ülke ikiye bölünüyor o zaman. Bir makbul vatandaşlar tahtıravellesi başlıyor. Makbul vatandaşlar kimler? Efendim, aktif batılı azınlık. Ben de içindeyim bir şekilde. Yani kurguda. Bakın kurgu o kadar acayip ki. Ben de o aktif, hatta yakın zamanda işte penguen arkadaşlar azgın falan demeye başladılar. Aktif, azgın, yani o kadar azgınız ki biz böyle. Her şey bizim olsun istiyoruz falan. Kaymak tabakayız. Değil mi? Bu var. Bir de karşısında sessiz muhafazakar, bazen muhafazakar, bazen milliyetçi, bazen Müslüman kitle var. Çoğunluk. Çoğunluk bunlar ama sessiz bunlar. Yani hep hakkı yenen sessizler. Ama burada bir temsil ilişkisi var aslında. Yani esas sorgulanması gereken şu, Türkiye sağı diyor ki aslında sessiz muhafazakar kitleyi ben temsil etmeliyim. Otantik temsilcisi benim diyor. Temsil ilişkisi. Ecevit temsil etmesin ben edeyim diyor. Yani ben daha yakınım onlara diyor. Evet kültürel olarak daha benziyor olabilirler ama oradaki hiyerarşi değişmiyor aslında. Popülizm aslında eşitlikçi bir şey değildir. Hep talep, temsil talebidir yani. Bir başka elitin, bir başka öbür elitin yerine geçmesi. Yani makbul vatandaşlar tahterevallisi. Benim gibi vatandaşlar artık makbul değiller ama ben mesela azgın, aktif batıcı azınlıkta kendini görmüyorum mesela. Öbüründe de görmüyorum. Hayır. Ya buradansın ya buradan. Yani bütün renkler silikleşiyor. Popülizm dualisttir çünkü. Ya buradasın ya burada. Tahterevalli. Ya ben bilmiyorum. Tahterevalli'nin tam ortasına oturacağım ben. Yok. Yani dolayısıyla bu kültür meselesi çok fena. Çünkü başka şeyleri örtüyor. Neyi örtüyor? Örneğin Türkiye'de aslında iki tane yoğun mücadele var. Birincisi, bütün bu süreçlerin bir ekonomi politiği var. Yani ben kendime Marksist demiyorum ama Marksizm'den de ilham alan birisi diyorum. Nasıl bir ekonomi politiği var? Bütün bu anlattığım şeyin arkasında bir ekonomi politik var. Biraz açmaya çalışacağım onu. Bir de devleti ele geçirme. Bununla alakalı bir arayış. Devleti mutlaka ele geçirmeniz lazım. Çünkü devlet bizde Osmanlı'dan beri şöyle bir şey olarak görülüyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış kendi tecrübenizle karar verin ama devlet şöyle bir şey. Devletin sınıf ve zümreleri yoktan var eden veya vardan yok edebileceğine. Yani devlet bir sınıfı ortadan kaldırabilir, bir zümreyi ortadan kaldırabilir veya tam tersi yoktan var edebilir. Peki Osmanlı tarihinde benzer şeyler var mı? Mesela Çin tarihinde var mesela. Çin devleti güçlü devlet gibi görülür. Çinliler bakıyorlar ki Budizm'i Çinleştirememişler mesela. Budizm'i sulandırmaya çalışıyor Çin devleti. Mesela Budizm'de erkek eşine yardım etmelidir diye bir ifade varsa kadının görevi erkeğine destek olmaktır diye değiştirmeye çalışıyorlar falan. Bakıyorlar olmuyor bir türlü. Budizm'de böyle anti-otoriter bir şey var. Askere gitmek istemiyorlar falan. Çin devleti bütün Budizm'in altyapısını yok ediyor. Başarıyor. Peki Osmanlı'da böyle örnekler var mı? Osmanlı aslında yani böyle zümre ve sınıf veya bir milleti veya etnik grubu yok etmekten çok aristokratlarla sorunu var. Yani aristokratlaşmayı engelliyor mesela. Onun dışında toplum kesimleriyle pragmatik bir ilişki kuruyor. Yani dolayısıyla bu anlamda hani belki güçlü devlet dediğimiz şey biraz da gerçeklik, belki biraz da ideolojidir. Yani ben bizim devletimizin ne kadar güçlü olduğundan şüpheliyim yani. Ama inanç şu, devlet kendi eliyle zengin sınıfı yaratabilir veya bir sınıfı yok edebilir. Böyle bir inanç var. Şu anda AKP de bu inanca sarılmış durumda. Çok hızlı bir şekilde kendi realitesini yaratabileceğini düşünüyor. Soru şu, onun yaratmak istediği realite A ise ortaya çıkacak realite A mı olacak? Ben ortaya karışık bir şey çıkacağını düşünüyorum. Çünkü siyaset sosyolojiyi hiçbir zaman yenemez diyorum mesela. Yani siyaset şekil vermeye çalışır, sosyoloji de ona şekil verir. Orta yerde bir yerde buluşulur ama ben bu çağda devletin toplumu yeniden şekillendirebileceğine inanmıyorum. Ama yanılabilir miyim? Bu nesil bunu görecek. Ama olağanüstü savaş gibi, uluslararası çöküntü gibi, uluslararası faşizmin yükselişi gibi çok kaotik şeyler olursa pekala bu devlette sınıfları, zümreleri yeniden şekillendirebilir. Yani tarihin belli dönemlerinde bunlar mümkün olmuştur ama normalde genel olarak hayatın olağan akışında o kadar mümkün değil ama imkansız da değil. Dolayısıyla ben bu meselenin ekonomi politiğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani devleti ele geçirince ekonomiyi de belirliyorsunuz. Ama siyasal, kültürel ve iktisadi bütün alanlar sizin oluyor. Böyle bir zihniyet var. Bu ne kadar gerçek bilmiyorum ama böyle bir inanç var. Yani bunu yapabilirim ben diyor. Mesela Fahrettin Altun diye bir iletişim danışmanı var Cumhurbaşkanımızın. Kendisi eskiden Foucault'dan falan bahseder uçardı. Şimdi ayakları yere bastı, reel politik yapıyor. O şöyle dedi işte, kitapçı gezmiş. Yine böyle hoşlanmadığı bir sürü kitap, bir Ahmet Çık'ın kitabı, bir bilmem ne. Yani bir türlü kıramadık bunların kültürel hegemonyasını diyor. Kültürel hegemonya dediğin şey böyle kırılan bir şey değil ki zaten. Hani bu tür müdahalelerle kültürel hegemonyayı kırabileceğine inanmak da zaten mesele. Ama elinde sonunda arkada nasıl bir zihniyet var? Ben devletle bunu yaparım diyor adam. Ben devletle bunu çözerim diyor. Çözebilecek mi? Göreceğiz. Tahrip edecek mi? Ediyor tabii yani. Tahribat var ama istediği şekli verebilecek mi? Ne olacak? Bunları yaşıyoruz, içindeyiz. O yüzden çok fazla oralara girmek istemiyorum. Yani bu tarihsel mit, yani kültürel şeydir şeyi neyi gizliyor? Bu ülkede muazzam bir yağma var. Hep vardı aslında ama hiç bu kadar ahlaki zeminden kopmamıştı. Mancınıktan kopar gibi yani. Bu kadar ahlaksız insan ben görmedim yani. Ve bunu biz sorun edemiyoruz. Yani İstanbul'un canını okuyorlar. Mesela askeri kışlaları var. %10'u İstanbul'un askeri kışlaydı. Nefes alanları. Şimdi mesela bunu paylaşımı üzerine muazzam bir şey dönüyor. Ama 3 tane millet parkı açarak olayı tartışılmasını engelleyebileceklerini düşünüyorlar. Belki de başarıyorlar. Yani doğanın tahribatı, insanın tahribatı, hiçbir zaman bu kadar acımasız, düzensiz, kaotik bir kapitalizm yaşanmamıştı ve bu Türkiye'de tırnak içinde kendilerine İslamcı diyen, artık diyorlar mı onu da bilmiyorum, öyle bir kadroya. Biz bunu işte, yani Türkiye sağı bunun mesele olmasını istemiyor. Yani bu şeylere pek girilmesini arzu etmiyorlar. İstisnalar olabilir. Yakın zamanda yeni bir kuşak ortaya çıkıyor ve bunlar bu tür meseleleri sorun ediyor olabilir ama ben bütüne baktığımda burada muazzam bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bir de bununla alakalı şöyle bir şey var. Kapitalizmi, bu kaotik, acımasız kapitalizmi doğallaştıran, millileştiren bir tavır var. O da şu, mesela yakın zamanda bu diskur kayboldu ama 90'larda şöyle bir moda başladı. Mesela MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, işte bu başka bir mitten bahsediyorum şimdi. Bu mit de şu, tarihsel mit. Anadolu kaplanları gerçek burjuvazidir, tarihsel miti. Erol Yarar şöyle konuşuyordu, MÜSİAD Başkanı. Şimdilerde pek ortalarda yok. Diyordu ki asıl burjuva biziz ya diyor. Biziz. Niye? Çünkü diyor biz diyor devletten destek görmeden diyor dişimizle tırnağımızla diyor sıfırdan büyüdük diyor. Ve devlete mesafe koyabiliyoruz diyor. Tabii bu bir kurgu. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla hatta Erol Yarar şöyle şeyler söylüyordu. Hazreti Muhammed gerçek bir serbest piyasacıdır diyordu mesela. Ama Cemal Abdülnasır ki kendisi sosyalisti ona göre Hazreti Muhammed üç şey ortak olsun dediği için ot, otlaklar, su ve ateş aslında sosyalistti. Hiçbiri değil tabii. Ne kapitalist ne sosyalist. Kendi dönemine bakın. Ama Erol Yarar'a göre esas burjuva onlar. Niye? İşte çünkü burada sermaye birikim hikayelerinin mitleştirilmesi var. Ya biz ne eziyetler. Ulan şurada üç kişilik bir atölyeyle başladık. Elim yandı kaç defa işte. Ben diyor işçilerimle yemek yiyordum hep. Beraber ne var ne yok paylaştık işte. İşçileri sömürmek ne demek? Bizim kitabımızda yazmaz. Beraber her şeyi paylaştık. Hiçbir şekilde sendikaya ihtiyaç yok tabii. Bu kurguda tabii şu atlanıyor. Bir kere İslami sermaye dediğimiz sermayeyi Özal, Refah Yol ve AKP'nin yerel yönetimleri büyüttü. Yani bu da devletten büyüme hikayesi. Değil mi? Yani o kadar hiç derine Ayşe Hoca'nın, Ayşe Buran'ın makale ve kitaplarına bakmanız yeterli. Türkiye'de böyle devletten bağımsız serpilen bir iş, insanı kültürü yok. Dolayısıyla ne Kemalist iş adamları böyleydi, iş insanları dememiz lazım ama bunlar iş adamı çoğunlukla biliyorsunuz. Bir de şeyler de öyle değil. Muhafazakar kaplanlar da hiç kaplan falan değil. Öyle bir zamanlar niye bunlar büyüdüler? Çünkü Sovyetler Birliği çökünce kuzeyimizde kimse kapitalizmi bilmiyordu. Doğumuzda kimse bilmiyordu. Batımızda Yugoslavya vesaire çöktüğü için Bulgaristan kimse bilmiyordu. Güneyimizde de kimse bilmiyordu. Biz böyle kapitalizmle ilgili bir avantajımızı kullandık. Sonra da hiçbir halt üretmediğimiz için o avantajımız sona erdi. Biz aslında hep bu soruyu soruyorum. Türkiye ne üretiyor diye. Bazı AKP'li Rizeli akrabalarım saldırıyor bana ama tabii tatlı sert muhabbet. Çok seviyoruz birbirimizi. Ne üretiyor Türkiye diyorum. Bir şey söyleyemiyor. Yani bu kaplan maplan muhabbeti tamamen şu neticeyi getiriyor. Kapitalizmin doğal ve milli bir şey olmasını getiriyor. Yani orada da tahtırevelli devreye giriyor. Ne diyor? Hakikisi geldi diyor. Eskisi sahteydi diyor. Dolayısıyla öyle devletten yardım almadan şey yapan bir şey yok. Son bir mitten bahsedeceğim. Bazı seçimlerde şöyle resimler görüyorsunuz. 2-3 dakika bunu da anlatayım. Milletin adamları işte Menderes, Özal ve Erdoğan. Demirel atlandı. Demirel biliyorsunuz 90'larda, 70'lerde çok nur yüzlü bir insandı. Demirel'de böyle bakanlar nur görüyorlardı. 90'larda nur kaybı oldu. Değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Tarihsel olarak Demirel eskiden bizden görülüyordu. Tırnak içinde o bizden. Sonra Meresem öbür taraftanmış. Aslında Özal da ne bizden ne öbür taraftan. Yani Türkiye'de merkez sağ melezdir. Yani Demirel de böyle bir insandı. Ailenin bir tarafı dindar, bir tarafı elhamdülillah layık. Değil mi? Yani Özal da böyleydi. Menderes hele bunlardan daha da layık bir yaşantıya sahipti. Yani layık yaşantı diye bir şey olur mu? Yani çok Türkiye'ye özgü bir laf ama beni anlıyorsunuz herhalde. Menderes böyle viski içen, böyle ne bileyim yani dünyevi zevkleri bilen birisiydi. Arada Eyüp Sultan'a gider bir dua ederdi, kurban keserdi. Bazen böyle öbür dünyayı hatırlardı. Tam Türk Müslümanlığı. Şimdi bu şeyde tam bu çizgi Erdoğan'la alakası yok bence. Yani Erdoğan, Özal, Menderes, Demirel gibi değil. Daha kötü, daha iyi anlamında söylemiyorum. Onlar muhafazakar modernleşme geleneğine çok oturuyorlar. Ama mesela bir ara AK Parti'yi tam bu vagona yerleştirmeye çalıştılar. Diler ki AK Parti aslında modernleşmecidir. Ama nasıl modernleşmecidir? Çoğu modernlik diye bir şey tartışıyorlardı o zaman. Göle falan çok severdi. Çoğu modernlik şudur. Ben efendim Batı'nın izlediği yolu izlemeyeceğim. Ne izleyeceğim? Kendi otantik yolumu. Nereye çıkacaksın? Aynı yere. Modernleşme her zaman kazanır. Kasa her zaman kazanır. Bence Türkiye'de herkes modernleşmeci. Ve daha cüretkar bir şey söyleyeyim. Herkes batıcı aslında. Yani burayı hani tartışabiliriz. Sonuçta alternatif modernleşme bizimkisi. Çoğu modernleşme. Yani şöyle, onurumuzla biz teslim olmak, yani modernleşmek istiyoruz. Onurumuzla ve kendi yolumuzla. Bu çok popülerdi ve AKP'yi buradan şuraya oturttular. AKP nedir? Çoğul modernlik, alternatif modern, rencide olmayan modernlikler. Rencide olmadan kendisi otantikçe modern olacak. En sonunda gene ılımlı İslam kazanacak. Çünkü artık biz muhafazakar demokratız. Ben mesela dün komünistken bugün sosyal demokratım dersem, bir günde böyle bir değişim oluyorsa sorgulamanız gerekir. Yani bir günde muhafazakar demokrat olunmuyor. Bunun arkasında bir tartışma olması lazım. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Yani biz merkez sağız dedi AKP, muhafazakar demokratız dedi ve iki sene sonra ne muhafazakar demokrasiye referans vardı ne merkez, biraz daha merkez sağ olduğu iddia edildi. Çok basit bir şey söyleyeyim. AKP muhafazakar modernleşme geleneğine oturmaz, merkez sağ değildir. Çünkü merkez sağ partilerde her zaman batıcı, liberal bir kanat olmuştur. Mesela Özal'ın kabinelerinde İstanbul burjuvazisini, tırnak içinde söylüyorum tabii, yani o zaman basında kullanılan şey bu. Batıcı, liberal falan böyle insanlar var. Bunlar rakı da içiyorlar. Hani ölçüyor ya, hani rakı içiyorsan batıcı. Bunlar mesela İstanbul, yani büyük sermaye ile alakalı insanlar. Her zaman merkez sağda bu kesim niceliğinden çok etkili olmuştur. Yani niceliğinden çok daha etkili olmuştur. Adalet Partisi'nde de öyledir. Demokrat Parti de öyledir. Ama AKP'de böyle bir kanat yok. Bunu liberal kalemlerle ve Gülen cemaatiyle kapatmaya çalıştı. İkincisi, merkez sağ partilerde genel başkanlar örgütlerinden korkarlar. Yani merkez sağ gelenekte örgüt çok zaman genel başkanını zor durumda bırakmıştır. Örgüt taviz vermek zorunda bırakır genel başkanı. AKP'de hiç böyle bir şey yok. Bir de genelde Türkiye'de merkez sağın kendi entelektüelleri olmaz. Entelektüellerden haz etmez merkez sağ. Kafa karıştırır entelektüeller. Ama AKP'nin kendi entelektüel fidanları var. Fidanlığı var. İşte Fahrettin Altun var, Burhanettin Duran var, Yusuf Kaplan var. Seviye fecaat ama. Ve bunu bir elitizmle söylemiyorum. Seviye budur. Yani insan siyasal olarak, hani benim gibi olmayan insanların da bir nitelik sahibi olmasını çok arzu ediyor. Fakat şöyle bitireyim ben. Başka bir iki şey daha var. Susacağım ama. Türkiye'de sadece İslami cenahta değil, sağda genel olarak, hele milliyetçilik zaten tarihin en sığ dönemini yaşıyor. Ama bütün akımlarda müthiş bir entelektüel niteliksizleşme var. İnsanlar birbirinden korktukça, insanlar birbirinden ürktükçe kendi mahallelerinin en duygusal şeylerine sarılıyorlar. Bir taraf işte Mustafa Kemal'le ilgili yazılan kitaba bir kutsal kitap şeyi yapıyor. Öbür taraf yani tamamen donmuş başkanlık genlerimizde vardır diye bir şeye inanabiliyor. Yani başkanlık genlerimizde var. İslamcılığın sağcılaştığı en keskin yerdir. Dolayısıyla her yerde müthiş bir gerilik var. Bunun açılması için de İnsanların bu tarz fikir, yani böyle platformlarda her rengin olabilmesi ve çok rahat siyasal tartışma yapılması gerekiyor. Bu da cesaret istiyor. Maalesef bu dönemde herkes tribünlere oynuyor. Ben de mesela çıkıp Mustafa Kemal aslında sosyalist diye bir kitap yazarsam parsayı vururum ama artık bırakalım yani. Mustafa Kemal ile ilgili söylendi. Kurucu liderimiz olarak saygımız olmalı. Amerikalılar da kurucu önderlerine saygı duyarlar. Hatta kurucu önderlerden birisi Jefferson'cı der kendine, öbürü işte Madison'dan veya yani Hamilton'dan ilham alır ama son tarihli kurucu babalar diye bir saygı var. Biz artık bu şeyi buraya getirip yani artık geçmişe kaçmadan siyasal tartışma yürütebilmemiz lazım. Bütün ideolojiler çok fena zayıflıyor, derinlik kaybı yaşıyorlar. Fakat Türkiye sağ bunu çok daha katmerli yaşıyor diye gene bir sataşma ile bitireyim. Biraz 5 dakika falan mı uzadı? 10 dakika. Burada durabilirim.